Ayrım 21.
Niçin bu böyleydi? Onu bilmiyor, bilmeye de gerek görmüyordu. Değil mi ki ondan özveri bekliyorlardı? İşte o da her şeyi, kendisini de feda edecekti. Şimdi onlar bahçenin köşesine dolaşmışlar, yalıya götüren öteki bir yolu izliyorlardı. Nihal uzaktan yalının kapısında Behlül'le Bihter'i görüyordu. Onlara yaklaşmadan önce bakışındaki bir kahrolmuşlukla, bir teslim olmuşlukla gözlerini babasına çevirdi. Baba, dedi, ne vakit gidecek? Bugün geri dönmeyecek mi? Bu akşam birlikte gezmeye gidecektik. Acılı ruhunun bütün öfkesini belli etmeyen kınamaları bu cümlenin içindeydi. Adnan Bey dedi ki, bu akşam gelecek kızım, sen ne vakit izin verirsen o vakit gidecek. Nihal yeniden gözlerini indirmişti. Adnan Bey bir saniyelik bir duraklamadan sonra ekledi. Senin için başka bir mürebbi yarattırayım mı Nihal? Nihal birden başını kaldırdı. Oo, hiç gerek yok. Madem ki Firdevs Hanım bize gelecekmiş. Babasının yanında fazla duramadı. Ağzından istemeksizin taşan bu cümleden sonra birden koştu. Behlül ile Bihter yalının kapısında onları bekliyorlardı. Nihal Bihter'e bakarak Behlül'e dedi ki, Behlül, haberin var mı? Mademoiselle de Corton'u kovuyoruz. Sonra elini uzatarak Behlül'ün elinden tuttu ve onun yanında gelmeye zorlayarak sürükledi. Yalının uzun merdivenlerini birlikte Behlül'ün eli hala Nihal'in elinde çıktılar. En yukarıda sofada Nihal soluyarak durdu ve Behlül'ün elini bırakarak bütün olayı, özverisini, bu sessiz trajediyi ayrıntılarıyla anlatan bir söz olmak üzere işte dedi. Sonra eliyle tokatlarcasına piyanosunun iskemlesini döndürdü ve yüzü Behlül'e karşı oturarak ellerini dizinin üstünde kilitledi. Sözlerin hızlı bir akışıyla sürdürdü. Evet, işte şimdi artık benden memnun olabilirsiniz. Bir küçük karşı çıkmada bile bulunmadım. Bakınız gözlerime bir ufak damla bile yok. Oysa bilirsiniz ya, ben bu kez hepsinden önemli, hepsinden acı. Bunu hiç aklıma getiremezdim. Bu o kadar düşünülmeyecek bir şeydi ki, beni en çok öldürecek bir yol bulmak görevini bana verselerdi, benim böyle bir yol aklıma gelmezdi. O kadar imkanı olmayan bir şey görünüyordu ki. Onlar bulmuşlar, bugün bana sadece kararı bildirdiler. Gidecek dediler. Peki gitsin, anlıyor musunuz, gitsin, işte o kadar. Başka, benden başka bir şey daha istiyorlar mı? Kuru gözlerle Behlül'e bakıyordu. Behlül bütün felsefesinin katılığına karşın bu acının trajik etkisinden şaşkın ve suskundu. Bu kız için büyük bir acıma duyuyordu. Benim mini mini Nihal'im, dedi. Bilir misin? Sana acıyorum. Kesik kuru bir kahkahayla gülerek Nihal karşılık verdi. Sahi, acıyor musunuz? Ama niçin? Bunlar bütün birer çocukluktan başka bir şey mi? Sonra bu alayı bırakarak ciddi bir sesle, size bir gerçeği söyleyeyim mi? Şimdi ben bu şeylerden tat alıyorum. Bilmezsiniz, bugün bu acı özveri yaptıktan sonra içimde öyle bir tat var ki. Behlül etkisini yenemediği bir acıma duygusu içindeydi. Titrek bir sesle dedi ki, Nihal, ister misin bundan böyle seninle dost olalım, her zaman için? Nihal elini uzattı. Sonra, durunuz, dedi. Madem ki öyle, size çoktandır yapmadığım bir şey yapayım. Eliyle ince kaşının ucunu gösteriyordu. Buradan öpmek istiyordunuz değil mi? Madem ki artık benim için bir iyi dost, bir büyük kardeş, ağabey olacaksınız. Şimdi şuraya, yanıma oturunuz. Size piyano çalacağım ve saatlerce bütün sevdiğiniz, istediğiniz parçaları. Sinirli ellerle piyanosunun üstünü, yanındaki ayaklı bölmeyi dolduran parçaları, defterleri Behlül'ün önüne yığıyor ve ''Herkes bilsin ki'' diyordu. ''Nihal'i öldürüyor da o gene...'' Cümlesini hareketiyle tamamlıyor, piyanosunun kapağını şiddetli bir vuruşla arkasına atarak ünlü Gece ve Gündüz operetinden çıkarılmış gürültülü bir galopun en sevinçli kahkahalarını evin içine serpmeye başlıyordu. Behlül'ün bu tepebaşı tiyatrolarının sadık seyircisinin kendine özgü en sevinçli, en neşeli parçalarından oluşan bir seçmeler zinciri vardı ki bunları hemen ezbere bilirdi. Önünde yığılan kümeden birer birer çekerek Nihal'in önüne bırakıyordu. Granvialar, Maskotteler, La Scolestleler, Cornevilleler, Le Petit Ducler, Grantierler. Bütün o çılgın müzik kahkahaları birbirini kovalayarak evin büyük bir neşe patlamasının kaynamaları içinde boğuluyordu. Behlül arada bir ıslıkla katılarak aklında kalan bir nakaratı söyleyerek Nihal'in yanında gözleri yandan görünen ince soluk yüzüne rastladıkça gecikerek Beyoğlu'nun ateşli eğlencelerini akla getiren bu şeyleri dinlerken düşünüyordu. 15. Düşünüyordu ki işte bütün bir kış bunlardan uzak kalmıştı. Nihal'i dinlerken hayalinin içinde üzerine ışık tufanları, renk çağlayanları dökülmüş köşeler açılıyor, Odeon sahnesinin bir yanını, Concordia'nın çılgınca bir eğlencesini görüyor, sonra çıplak omuzlar, kollar, mini mini zarif beyaz satenden iskarpinler hızlı bir uçuşla gözlerinin içinde uçuyordu. O zaman yüreğinde derin bir özlem duyuyordu. Onun hayatı işte o eğlence ortamının heyecanları içinde yuvarlanmalıydı. Nasıl olmuştu da koca bir mevsimin o bitmez tükenmez gecelerini, bu hüzünlü eskimiş yılın koltukları içinde artık yaşlanarak ölümün soğukluklarından mangal altlarına kaçan hasta kediler uyuşukluğuyla geçirmişti. Kuşkusuz Bihter'i seviyordu. Hayatında hiç böyle derin ve uzun bir sevda meydana gelmemişti. Bu elbette onun ilk ve son aşkıydı. Ama bu hep böyle aynı buluşmalar, aynı saatlerde söylenen aynı sözler, aynı bağlılık yeminleriyle karşılıklı anlık verilen öpüşmeler, evliliğe özgü bir biçimde ve anlamda sürüp gidecek miydi? Yavaş yavaş bu sevişmenin hep bir çeşit tatları arasında yenilikler, başkalıklar ister olmuştu. İlk haftalarda onları titreten, korkutan şeyler oluyordu. Birbirine tamamıyla sahip oluncaya kadar aşıklaşıklarında daha alınacak yollar, daha göze alınacak tehlikeler kaldıkça doyuma ulaşılacak emellerin heyecanlı sıcaklığını duyarlardı. Ama sonra artık bu sevişmenin sürmesinden başka beklenecek bir şey kalmayınca durgun saatler, o sessizliğe bir can çekişme zincirine benzer bir teviye saatler başlardı. O varsaydıkları tutkulardan, kaynamalardan, deliliklerden, gözyaşlarından, birbirini daha çok sevmek için hırpalamaklardan, sözün kısası o, bir aşkın sürekli tazelenen bunalımlarından hiçbir şey yoktu. Üstelik birbirini kıskanmıyorlardı bile. Behlül sandığının tamamıyla tersine olarak Bihter'de yumuşak ve gevşek bir kadın buluyordu. Bu kurala uyarcasına odasına gelişleri vardı ki Behlül'de kötü bir etki bile uyandırıyordu. Bu sevişmede birbirine özlemeye vakit bulamıyorlardı. Behlül pek bilirgin olmamakla birlikte bu kadının elinde kendisinin bir kadının egemenliği altında kalmaya başladığını sezinliyordu. Odasına gelinip aranılan, her canı istedikçe sahip olunan kendisiydi. Peki çözümlemeksizin bu sevilen biçiminde kendisine bir aşağılık duygusu çıkarıyor ve yüreğinin ta derin kendi özbenliğine karşı bile gizli tutulan bir noktasında Bihter'e bir düşmanlık seziyordu. Kendi deyimince bu nefis kadında sevdanın bir zevk nefisliği eksikti. Sevişmelerinde Bihter o kadar bedenleşiyor, Behlül'ün bütün hırslı isteklerini öyle bir yenilgiyle boyun eğiyordu ki, belki bir özveri olan bu şeyler aleyhine çevrilerek onu bayağılaştıracak gizliliğin saygınlığından düşürecek bir aşağılık niteliğine bürünmüş oluyordu. Behlül'e hiçbir şey geri çevrilmiyordu. Onun için hiçbir isteği fazla bulunmuyordu. Oysa o geri çevrilmeye, yalvarmaya, istenen şeyin zor elde edilmiş olmasından tat almaya gereksinme duyuyordu. Bir gece kesinlikle kabul edilmeyecek bir şey olmak üzere Bihter'i sarhoş etmek istemişti. Bihter isyan edecek, adi bir kötü kadın zayıflığına düşmemek için onu bir hevesini kabul etmeyecek umudundaydı. O zaman Behlül için bu kadının aşk sarhoşluğunu aramak, ona erişebilmek büyük bir mutluluk olacaktı. Ama tam tersine Bihter bunu kabul edince onu sarhoş etmek Behlül'e iğrenç bir şey göründü. Bu aralarında sonuca varmamış şaka niteliğinde kaldı. Ama Behlül'ün yüreğinde hiç olmazsa bunu geri çevirmemiş olmasından doğan ona karşı bir kin doğdu. Bu kin gerçekte ona saygı duyamamaktan kaynaklanıyordu. Erkekler bir kadını sevebilmek için ona saygı duyabilmelidirler. Namussuzluklarından düşen kadınlar için en şiddetli aşklar arasında bile onlara bir aşağılaşmışlık payı ayırmaktan geri kalmazlar. Duygularını açık seçik çözülmemekten çekinmekle Behlül eninde sonunda Bihter'de gerdek odasından kaçarak başka birinin tümüyle özel odasına giren bir kadın görmeye başlamıştı. Gece odasında sobanın yanında koltuğun içinde gömülerek Paul Burgent'ın o camı bilinmez kadın anatomisinin birkaç sayfasını süzerken Bihter'in hem gelmesini ister hem gelmesinden korkardı. Bihter ona küsseydi birkaç hafta, evet yalnız birkaç hafta dargın olsalardı, Behlül onu 5 dakika yalnız görüp sonunda kendini bağışlatmayı başarmış olmak için günlerce fırsat kollasaydı, sonra gözyaşları içinde yeniden birbirinin kollarına atılsalardı. Öyle sanıyordu ki o zaman şimdi istemeksizin düşündüklerini düşünemeyecekti. Bu bir mevsimlik aşıklaştığın son günleri Behlül için öyle bir dönemin başlangıç zamanı olmuştu ki, o dönem sırasında elinde olmaksızın daha aşk doygunluğunun başladığına bu belirgin bilgi edinecek kadar duygular açıklık kazanmaksızın, sevilen kadına yöneltilecek kusurlar bulunur, onu aşkın baharında süsleyen bütün hülya çiçekleri artık solgun görünür, bir vakitler sevmemek için birer sebep gücünü alır. Behlül'ün gözünde Bihter, hep o nefis, eşsiz, benzersiz kadındı. Hep onun giyinişinde, konuşuşunda, oturuşunda, o yelpazesini açarken, peçesini iliştirirken, parmaklarının bir iki ustaca vuruşuyla saçlarına bütün yüzünün anlamını değiştiren bir başka hal verirken, dudağının köşesindeki o mini mini çukuru dalgalandıran gülümsemesiyle, kaşlarını kaldırarak en basit bir söze, en güzel bir şiir tatlılığını verirken, bütün o hiçlerden oluşan bin türlü şeylerden hala ilk önce, ilk gördüğünde alınan etki sürüyordu. Bu kadını hiçbir zaman arzu etmekten uzak kalmayacağını biliyordu. Ama bu aşkın ortaya çıkışı ve sürüş kolaylığı, bu tehlikesiz, olaysız, gürültüsüz sevişmenin rahatlığı, onun mutluluğu içinde öyle uzun, boş saatler bırakıyordu ki düşünmeye vakit buluyordu. Kendi kendisine böyle düşünürken sezinledikçe silkinir, düşünmemek isterdi. Aşkta gönül susmaya başlayıp da düşünme gücü kendi alışkanlıklarını kullanmaya başlarsa o aşk öyle hasta bir çocuğa benzerdi ki damarlarında taze bir kan yerine zehirli ilaçlar dolaşmaktadır. O bu değerli hasta çocuğun damarlarına zehirli ilaçlar koymamak için kendisini düşünmekten yasaklardı. Kaç kezler böyle düşünürken Bihter'e bu aşkın kolaylıkla gerçekleşmesindeki ve sürmesindeki rahatsızlıktan dolayı bir suçlama payı çıkmıştı. Kendisini ustalık sahnesinde hiçbir sanat eseri göstermeye daha zaman bulmadan alkışlanan bir sanatçı kadar alıklaşmış olarak kollarında Bihter'i buluvermişti. O kadar kolay düşen bu kadın bütün aşkını vermekte gene o kolaylıkla sürdürüyordu. İlk düşüşü izleyen o kısa vicdan ezinci dönemiyle Behlül'ün gözünde birden perdesi düşüveren yarım kalmış, kötü düzenlenmiş bir komedi niteliğindeydi. O zamandan beri Bihter bu sevişmenin aşağılık halini, ayıbını hiç duymuyor gibiydi. Ama o aşağılık hali, o ayıbı şimdi Behlül duyuyordu. Kaç kezler o kollarının arasındayken birden silkinmek, "İyi ama sizin dermiyor musunuz ki bu aşk kirlenmiş bir şeydir?" demek istediklerini duymuştu. Kendisini bağışlıyordu ve kendisini bağışlamak için bulunan sebepler bütün Bihter için fazla bir suçlama sebebi oluyordu. Onu gelip alan kadın hala gelip almayı sürdürüyordu. Onun ellerinde kendisini günahsız bir cinayet gereci masumluğuyla görüyordu. Böyle bu yasak aşkın sorumluluğunu araştırmakla kafasını çalıştırır görürken birden kendisini yargılamayı izlemekten yasaklar ve düşüncelerine karşı aşkını savunacak bir cümle bulurdu. İşte erkekler derdi. Hiçbir zaman memnun değildirler. Artık sevmemek isterlerse bütün düşüşün, isteksizliğin suçlarını kadınlara yüklemek için bir çıkar yol bulduktan sonra vermemek suçunu da onlara bırakmak için zavallıları aşağılatacak şeyler ararlar. Halbuki Bihter'i sevmemek için onun yeri doldurulamayacak bir zarar niteliğindeydi. Bu kadın kendi kendisini öyle tatlı bir sevda kevserine benzetiyordu ki doyduktan sonra da gene hep içilmesi sürüp gitsin. Onu kaybettiği dakikadan başlayarak yeniden şiddetle isteyeceğini çok iyi biliyordu. Behlül bu sevişmede kendi nabzı parmakları arasındaki hasta bir hekim gibiydi. Ama hastalık derin bir yanardağ lav akıntısının gizli hainliğiyle sürmekteydi. Bihter için Firdevs Hanım'dan bile hor görme sebebi çıkarıyordu. Bir vakitler İstanbul'un seçkin zevk hayatında en parlak bir yüz olan bu kadın, şimdi taze kalmak için gülün çılgınlıklarıyla Behlül'e o kadar tuhaf ama iğrenç bir tuhaflıkla tuhaf görünüyordu ki, Melih Bey takımının bütün parmaklığına bu sonucun karartısından sanki tabaka tabaka bulutlar dökülüyor ve ta uzak, belirsiz bir ufukta Bihter'in yüzü bu bulutların gölgeleriyle örtülüyordu. Bu anne, bu kızın gelecekteki bir evresi gibiydi. Onu da uzun sandalyesinde sızılı dizlerini dinlendirirken, daha yeni bıyıklanmış bir çocuğun elini çekerek sıktığını, bir türlü kovulamaz bir hayal görüşü içinde görüyordu. Firdevs Hanım'ın eşsiz benzersiz bir zevk güzelliğinden sonra yavaş yavaş hastalaşan görüş ve düşünüşünden çıkmış o garip yüzler, o gülünç giysiler, iflas etmiş bir gençliğin öyle tuhaf acılıklarıydı ki bir komedi olarak seyredilirken ağlanmak istenirdi. Behlül hala gözlerinin içinde kuşkusuz dizlerinin sızılarından bağırmamak için dişlerini sıkan bu kadının yastıklarla beslenerek yükseltilmiş açık sarı boyalı saçlarla, o siyahla aldanmış karıştırılmış garip giysisinin pörsümüş kollarını açık bırakan cepkenleriyle ona bakan gözlerini görüyor ve bu gözlerle Bihter'in gözü arasında öyle bir benzerlik buluyordu ki o hayalin arkasında ellisini geçmiş bir Bihter'in öyle bir hasta zevkle boyanmış yüzünü görmekten kendisini alamıyordu. Kendi kendisi için suç buluşları da olurdu. O bu arkadaşlıkta ilk sevda denemesini geçirmeye çalışan bir çocuk beceriksizliğiyle davranıyordu. Bu aşkı akışının durgunluğundan çıkarmak, o aranılan tutkuları, heyecanları hiç olmazsa ortaya çıkarmak için o da bir şey yapmamıştı. Sonunda yorulmuş, evliliğin yumuşak yastıkları arasında başını koyarak dinlenen bir sevda bezgini usuluyla işte uzun bir kış mevsimini bu sessiz sevişmenin uykularında geçirmişti. Nihal aralıksız parçalar bittikçe notaları kapayıp halının üstüne atarak hoşuna gitmeyen bir şeyi bırakıp başka birine başlayarak çalmayı sürdürüyordu. Önünde çalınacak şey kalmadıkça başını çevirmeden Behlül'e sordu. Başka? Başka? Evet. Bütün bir mevsim uykuda geçirmişti. Nihal'in yüzünü yandan görüyordu. Düşünürken gözleri bulanıyor ve Nihal'in ince yüzü sanki titrek seslerin arasında titreşimler yaparak yükseliyordu. Nihal'e böyle bakarken onun çaldığı bir şeyi ıslıkla o da çalıyordu. Birden merak etti. Bu neydi? O nedir çaldığın Nihal? Bilir miyim? Şimdi siz verdiniz. Ve Nihal sağ eliyle çalmasını sürdürerek sol eliyle parçanın kapağını gösterdi. Behlül eğilerek bakıyordu. Aa sahi dedi. Bu bir yıl önce bütün Beyoğlu'nun ağzında dolaşan bir havaydı ki ilk kez olarak Concordia sahnesinde bir Hollandalı kızdan işitilmişti. O vakit Behlül bu parçayı mahsus özel olarak getirtmişti. Nihal şimdi onu çalarken Behlül kendisini Concordia'da çılgın arkadaşların arasında görüyordu. Sahnede Keti, o çapkın kız, bütün küçük beyaz dişlerini gösteren bir gülüş içinde, beyaza benzeyen sarı saçlarıyla kendisine zarif bir kedi başı yaparak, en kirli anlamlar belli eden bu parçanın açık seçik dizelerini, küçük sarı gözlerinin eklemleriyle daha çok pekiştirerek, birer birer, onun gençliğinden, güzelliğinden yağmalanmış olunacak parçalara aç, hırsı bekleyen halka birer sadaka türünden atıyor ve bu halk, o genç ve güzel kızın çapkınlıklarıyla tutuşmuş, doymayan istek ateşiyle kuruyan ağızlarını açarak bütün göğüslerini şişiren arzuları boşaltacak bir uluyuşla nakaratı onunla birlikte yeniliyordu. Sanki bu nakaratın arkasında o sahnede zarif kedi başıyla çevresini saldırıya çağıran bu kız sonunda hırzından çıldırarak ve deliliğinden böğürerek atılan halkı vahşi bir kucaklayış içinde kollarıyla sıkıyor, kemiklerini kırıyor gibiydi. Halbuki herkes bu kızın namusundan söz ediyordu. Ona ancak 16 yaştan fazlası verilmiyordu. Garip bir serüven uyduruluyordu. Babası Avustralya açıklarında gemisiyle birlikte kaybolmuş bir gemici deniyordu. Annesi namusuyla yaşayan bir dul. Kızını büyük kentlerin küçük sahnelerinde dolaştırıyordu. Keti için bu sahnelerin çirkefi üstünde batmaksızın yüzen bir Yasemin kalmak ünü, bu çevrelerde bütün isteklerini kolay elde etmekten usananlar için çıldırtıcı, kudurtucu bir emel uyandırıyordu. Concordia'yı aşağılık bularak horlayanlar bile o kış buraya, duyma ulaşıya ulaşıya yorulmuş heveslerinin arasında fışkıran açlıklarını getirmiştiler. Ne var ki bütün vaatler, özveriler hep sahneden ileriye geçemiyor, bu halk, bu kayadan engel duvarlarının aşılmazlığına düşüp bayılan dalgalar güçsüzlüğüyle bu sahnenin ayaklarında yıkılıp kalıyordu. Yalnız birkaç kez kendisine yemeğe çağrılmasını kabul etmişti ama hep zayıf omuzları, eskimiş, yıpranmış yaz giysilerinin altında zavallı hayatının acılarını gösteren annesiyle birlikte. Ve bu 16 yaşındaki kızın bu küçük sahnelere özgü edebiyatın en çapkınla, en çapkın anlamlarla sözcü olan bu kızın annesinin eşliğinde sade bir akşam yemeğinden başka bir şey kabul etmemesinden bütün Beyoğlu'na bir çılgınlık gelmişti. Herkes ona aşıktı, herkes Concordia'daydı, herkes ona karat yeniliyordu. Sonra birden kış sonunda Keti unutuldu. Üzerinden bir yaz geçti. Bu ünler öyle yepyelek çiçeklere benzer ki üstünden bir mevsimin geçmesi onları öldürmek için yeterlidir. Bu kış Keti gene Concordia'daydı. Gene annesiyle birlikte bir yemekten başka bir şey kabul etmiyordu. Ama artık kimse yoktu. Asıl Beyoğlu'nun hayatını oluşturanlar da bu kız için duyulan ilk delilik dönemi başlamıştı. Kuşkusuz başka delilik sebepleri bulunmuştu. Bu değişiklik neden meydana gelmişti bilinemez. Kitty üzerine türlü hikayeler anlatılmıştı. Hele bir tanesinin doğru olduğuna inanılıyordu. Lahey'in kolluk güçlerince belge verilmiş bir evinden, annesinden başka her şeyi olan o yaşlı karı tarafından alınarak zengin bir evlilik avına çıktığından söz edilen bu kızın bütün yaz mevsimini bir berber kalfasının evinde geçirdiğine yemin ediliyordu. Şimdi Kitty, kabul olunan yemeklerden annesini çıkarmaya razı oluyor deniyordu. Ve bir kış önce Concordia'ya hayatlarını adayanlar bu hikayeye o kadar inanıyorlardı ki denemeye bile gerek görmüyorlardı. Kitty için herkesle birlikte çıldıran Behlül, gene herkesle birlikte bu hikayeye inanmıştı. Üstelik onu tamamıyla unutmuştu. Bugün düşüncesinin arasında Nihal o parçayı çalarken uzun bir yılın unutuluşu içine gömülen yüzü uyanıvermişti. Ve birden onu yeniden görmek için önüne geçilemez bir istek duydu. Acaba hala Concordia'da mıydı? Bu soruyu kendi kendisine sorarken gülüyordu. O hayatın bu kadar habersiz kalacağı kadar uzaklarında yaşayabildiğini şaşıyordu. Bu akşam gidecekti. Hemen bu akşam Kitty'ye bir yemek verecekti. Bir saniye içinde karar vermişti. Sonra Bihter'i düşündü. Bu ona karşı bir hainlik ediş değil miydi? Bihter için bir acıma duyuyordu kendi kendisine. Zavallı kadın diyordu. Behlül'ün bir ara bunu düşündüğünü öğrense kim bilir ne kadar ağlayacaktı. Hayır, hayır bu alçaklığını hiçbir zaman kabul etmeyecekti. Sonra birdenbire kendi kendisine. Ama ahmak dedi. Sen bunu asıl Bihter için yapacaksın. Onu daha çok sevmek için. Hayır, hayır gitmemeliydi. Bihter'e aşkının sürmesi için buna gereklilik vardı. Nihal'den rica etti. Yineler misin Nihal? O parçayı bir daha işitmek istiyordu. Kitty artık içinde tamamıyla taze bir canlılık bulmuştu. Evet, gidecekti. Birden aklına bir şey geldi. Bu sefer paraca bir engel vardı. Ona da bir çıkar yol buldu. Yinelettiği parçada Nihal'i durdurarak. Nihal dedi, ben sana ne borçluyum? Behlül Nihal'e her zaman borçluydu. İkisinin arasında her zaman Behlül'ü borçlu bırakan, yüreklilikte bir hesap vardı. Nihal karşılık vermeyerek dudaklarını kıvırdı. Baksana Nihal, bugün seninle büsbütün dost oluyorum ama bilirsin ya, ücretsiz iş yapmak pek de karakterime uygun bir şey değil. Para çantan nerede Nihal? Nihal Behlül'ün bu senli benliliğine o kadar alışıktı ki başıyla ceketinin sol cebini gösterdi. Behlül çantayı avucuna boşalttı. Hepsini alıyordu. Nihal de o kadar zengin değildi ama ikisi de yarım zengin kalmaktansa iki anamalı bir yere getirerek yalnız birinin zenginleşmesi daha uygundu. Hem haftaya babasından para bekliyordu. İlk kez olarak bu sefer Nihal'e o borç verecekti. Değil mi Nihal? Nihal pek iyi anlamayarak, dinlemeyerek başıyla evet dedi. Ben gidiyorum Nihal. Sana İstanbul'dan bir şey getireyim mi? Nihal piyanosunu kapayarak çevrildi. İstanbul'a mı gidiyorsun? Hemen şimdi. Evet, hemen gidecekti. Ama suç Nihal'indi. Bu piyanosuyla ona bu geceyi Beyoğlu'nda geçirmek isteğini vermişti. Nihal güldü ve karşılık vermeyerek yeniden piyanosuna döndü. Bihter, Behlül'e sofada eldivenlerini takarken rastladı. ''Bir yere mi çıkıyorsunuz?'' dedi. Behlül onun gözlerinden çekinerek ve eldiveninin iliklenmekte güçlük gösteren bir düğmesiyle uğraşarak ''Evet'' dedi. ''İstanbul'a kadar yalnız inip çıkmak ancak 2 saatlik bir kayboluş.'' Birden yalan söylediğine pişman oldu. Bu pişmanlığında öfkeye benzer bir şey bile vardı. Kendisini saatlere kadar hesap göstermek zorunda bırakan bu aşıktaşlık artık isyan ettirecek bir yük oluyordu. Ekledi. Belki bu gece dönmem de. Bu son sözün etkisini anlamak için gözlerini kaldırmıştı. Bihter'i sapsarı gördü. Genç kadın ufak bir kararsızlıktan sonra ''Lakin'' dedi. ''Bu geceyi bana vaat etmiştiniz.''